Sayın Mustafa Kartoğlu, referandum çalışmalarına başlandı, propaganda süreci başladı. 2 aydan kısa bir süre kaldı referandum halk oylaması için belirlenen tarihe, 16 Nisan'a. Bu süreçteki görüntüyü, durumu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Genelde nasıl bir ortam var, nasıl bir hava var?
Cumhurbaşkanının sahaya indiğini görüyoruz. Evet kanadında ve evet çağrısıyla süreci başlatmış oldu fiilen. Başbakan Binali Yıldırım bunu Avrupa ayağından başlattı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, oylarının yoğun olduğu yerlerde onların da yoğunlaşacağını, odaklanacağını söylemek kehanet olmaz. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi başka kitle örgütlerinin de katılımıyla bu süreci yönetecek gibi gözüküyor. Halk Evleri gibi, sivil toplum örgütleri, DİSK gibi, KESK gibi sendikalarla. Bunun sürecini biraz daha sakin geçmesini ben bekliyorum bu sürecin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi pozitif gündemle, pozitif mesajla bu negatif kelimeyi, hayırı algısını pozitife çevirmeyi düşünüyor. Bu kampanya süreci daha az didişmenin olduğu bir süreç olur inancını korumaya çalışıyorum. Çalışıyorum diyorum çünkü siyasetçiler her ne kadar önlerinde bir parlamento seçimi olmasa da alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyorlar. Dolayısıyla bu işin bir yerde kırılacağı aslında biraz mukadderat gibi gözüküyor ama yine de Türk siyasetine yarar sağlaması açısından pozitif günlerinde bir kampanya beklentimi korumaya çalışıyorum. Evet diyen hain yahut hayır diyen hain gibi bir söylemin sürdürüleceği kanaatinde değilim demiştim. Zannediyorum açıklamalarda öyle gösteriyor ki bunu en azından politika olarak sürdürmeme eğilimindeler. Elbette bunları söyleyenler çıkacaktır ama temel politika olarak bunu sürdürmeme eğiliminde iki partiden de bu yönde açıklamalar var. Her ne kadar çelişkili olsa da kendi söyledikleriyle ama nihayetinde verdikleri politik kararın bu olması önemli bir şey. Sürecin başarılı geçmesi hem Türkiye açısından hem de aslında biraz da küresel ölçekte düşünmek lazım. Bölge ve Avrupa açısından çok önemli. Bir de Türkiye'nin bir karar vermesi gerekiyor ve dünyaya bir mesaj vermesi gerekiyor. Çok düzgün, sağduyulu, serin kanlı hangi taraf galip gelirse gelsin. Evet ya da hayır. İktidar cephesi kanadı yahut muhalefet kanadı. Türkiye çok serin kanlı işini yapıyor görüntüsünü vermek. Yani hayır dediğinde de bunu bir iktidarın referandumu, dolayısıyla hemen yarın ertesi gün siyasi çalkantılar olacak şeklinde algılatmayacak bir süreç geçirirse eğer Türkiye, o zaman seçim ya da referandum sonuçlarından çok şeklini ve ne anlama geldiğini tartışmaya başlayacak. Ya da keza evet olduğunda onu savunanların sürdüğü ya da vurgulayarak söyledikleri Türkiye'nin sistemi belli olacak ve bundan sonra kimse Türkiye'de bir siyasal çalkantı olur beklentisinin içerisine girmeyecek. Dolayısıyla bize yönelik operasyonlar yahut bizden içerideki çalkantıları da göze alarak bu siyasal ortamda daha boyun eğik, daha karar verme mekanizmalarını bizim düğümüze kullanabiliriz diyenler artık böyle diyemeyecekler. İfadelerini çok daha net bir biçimde ifade edebilirler. Dolayısıyla iki tarafında kendini çok net ifade ettiği bir yerde kavga, gürültü, korkutma ya da olmayacak vaatlerde bulunma, olmayacak bir umut verme süreci de ortadan kalkar. Geçtiğimiz yıllarda çünkü bunun örneklerini gördük ve çok az da olsa, santim santim de olsa Türkiye'de seçmen partilere oy verirken çok daha bilinçlendi eskiye göre. Ama santim santim ilerledi doğru. Şimdi belki böyle bir metre metre değil ama bu sefer bir 10 santim, 20 santimlik bir mesafe alma şansı var Türkiye'nin referandumda. Dileriz ve umarız ki o mesafeyi alır.
Bu arada anket sonuçlarıyla ilgili görüşlerinizi de alayım. Anketlere baktığımızda sanki hemen hemen hepsinde ortak yan hayırlarla evetlerin birbirine çok yakın gittiği şeklinde değil mi?
Doğru. O yüzden zaten iki kanat da sonuçtan emin değil. O bakımdan kendini çok iyi anlatmak zorunda. Ve benim kanaatim eğer bu seçmen kitlesi bir taraftarlık dolayısıyla, bir keskinleşme, bir tutlaşma dolayısıyla birbirinden ayrılmış olsaydı bugün bunları konuşuyor olmazdık. Yani bu oylar birbirine bu kadar denk çıkmazdı. Demek ki o çok sözü edilen, çok bağırıp çağırılan kutuplaşma hiç de o kadar söylendiği kadar değil. Bu milletin sağduyusu düşünülmeden söylenenler üzerinden bir yorum yapıldığında bunlar söylenmişse o zaman millet birbirini yiyordur şeklinde bir çıkarım yapılıyor ki Türkiye pek bu çıkarımlara uymuyor. Uymadığını burada da gösteriyor. O bakımdan birbirine yakın görünüyor. Kararsızlar var ciddi miktarda ya da en azından henüz kararını vermemiş olanlar var. Bir kısım kararsız zaten kalacak ama henüz kararını vermemiş olanlar biraz daha belirleyici olacak. O bakımdan partilerin de kullandıkları dil bana göre o yüzden negatiften pozitife doğru dönüşmeye başladı. Elbette siyasetin kendi sertliği içerisinde bir karşılığı olacak o sertliğin burada da, ama dediğim gibi daha pozitif bir mesajla felaket senaryolarından aslında umut senaryolarına, bardağın dolu tarafına, boş tarafından çok dolu tarafına bakarak ya da dolu tarafını ağırlaştırarak ve biraz daha fazla doldurarak, arttırarak devam eder diye düşünüyorum. Mart'ın son haftasında elimize gelecek olan anketler aslında çok az bir farkla sonucu verecek. O yüzden 2-3 hafta sonra bu rakamları bir kez daha hatırlamamız gerekecek. Şimdiden onu not almış olalım.
Bir de son olarak Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Elbap'taki son durumu konuşalım ve Elbap'tan sonra atılacak olan adımların ne olabileceğini konuşalım.
Elbap Operasyonu Türkiye'nin operasyonu, yani Türkiye'nin destek verdiği muhalif grupların yürüttüğü bir operasyon. Onun daha ötesi koalisyonun bir operasyonu olur. En azından böyle konuşuluyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin gideceği yer aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha aşağıya ineceği ifadesinden çok daha önce yine Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın tarafından da, Başbakan Binali Yıldırım tarafından da ifade edilmişti. Dolayısıyla o çok yeni bir şey değildi. Şu anda da yeni bir durum değil. Elbap konusu orada Elbap'ın kontrol altına alınması ve DAEŞ'in Türkiye'ye ya da muhalif güçlere zarar veremeyecek ya da operasyon düzenleyemeyecek, saldırıda bulunamayacak ve oradaki yerel halkı rehin alamayacak pozisyona getirmesiydi esas olan. Zannediyorum o sağlandı. Hem Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarından hem bilhare Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan açıklamalardan hem de biraz da off the record diyebileceğimiz arka plan bilgilerimizden elde ettiğimiz notlar böyle. Orada bir takım mahalleleri ya da bir takım köyleri illa da ele geçirmenin çok fazla bir mantığı yok. Dolayısıyla elbette insanların kurtarılması açısından bu önemli. Ama operasyonun selameti açısından varılması gereken noktaya varılmış görünüyor. Bundan sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere ile Fransa ile yapılacak olan anlaşmaya bağlı. Zira Suriye'deki DAEŞ'e yönelik operasyonlarda başı çeken 3 müttefik ülke bunlar. Bu bakımdan bu uzlaşma olmaksızın Elbap'ın dışında bir operasyon doğrusu ben beklemiyorum. Ancak PKK yahut onun uzantılarından Türkiye'ye yönelik bir saldırı girişimi mevzu bahis olursa ya saldırı girişimine çok yakın bir tehdit mevzu bahis olursa Elbap'taki bir operasyonu Suriye sınırındaki başka noktalarda PKK'yı bekleyebiliriz. Bunlar işin istisna kısmı. Yahut Fırat'ın batısındaki kendilerine Suriye Arap güçleri diyen ama aslında PYD'nin etkili olduğunu bildiğimiz gruplardan Türkiye'ye yönelik bir şey olursa Elbap operasyonu biraz daha doğuya doğru kayarak devam edebilir. Ama dediğim gibi bunlar gelişmelere bağlı. Bir taraftan da işte Türkiye biliyorsunuz önce İngiltere Başbakanı sonra Almanya Başbakanı, ki onu biraz paranteze alıp saymamak lazım. Zira bu konularla çok fazla sonuç veren bir görüşme olmadı ama Theresa May'in İngiltere Başbakanı'nın görüşmesi çok önemliydi. Arkasından Türkiye'nin İngiltere'yle yaptığı 5. nesil savaş uçağı projesine ilişkin anlaşmaya ilişkin detaylar geldi. O da çok önemli. Türkiye'nin aslında stratejik işbirliğini gösteren bir şey bu. Arkasından CIA Başkanı, arkasından İngiltere Genelkurmay Başkanı ve son olarak da Amerikan Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Türkiye'deydi. Daha önce de Türkiye gelmişti. Bu zannediyorum gün içerisinde ikinci ya da üçüncü ziyareti. Bütün bu Cerablus ve Fırat Kalkanı operasyonunun dışında kalan bütün gelişmeler aslında ilgili ülkeler tarafından ele alınıyor, alınmaya devam ediliyor. Zannediyorum şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir politika belirlemesi gerekiyor, netleştirmesi gerekiyor. İngiltere ve Türkiye de biraz onu bekliyor aslında. Ona göre bir tavır belirleyecek ve bundan sonra izleyeceğimiz politika belli olacak. Yani izleyeceğimizden kasıt koalisyonun izleyeceği politika belli olacak. Biraz da tabii doğal olarak Türkiye'nin izleyeceği politika belli olacak.
Sayın Kartoğlu çok teşekkür ediyoruz bu yorumlardan dolayı. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olana dek kalın mutlulukla.
Teşekkürler, sizlere de.